Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Seçim 2023'e doğru Cemalettin Taşçı ile birlikte yapacağımız bir program. Bu hafta final haftası gibi adaylar verilecek, artık liste pazar akşamı verilecek YSK'ya. Bizim program yayınlandığında 4 gün kalmış oluyor. Biraz listeler üzerine konuşacağız. Cumhur İttifakı'nda partiler nasıl seçime giriyorlar? Kendi başlarına girecekler kendi listeleriyle ama Millet İttifakı henüz netleşmedi. Nasıl geleceklerini yoğun bir müzakere var. Ayrıca Millet İttifakı içerisinde büyük parti olan CHP'nin kendi içerisinde pek çok problem yaşanıyor. İşte dışarıdan gösterilecek, merkez sağdan gösterilecek adayların tepki topladığı şeklinde, örgütün onları istemediği şeklinde bir takım laflar dolaşıyor. Bir itiraz dalgası varmış gibi gösteriliyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun açılma programı ile tabanın istekleri arasında bir çelişki var izlenimi uyandırılıyor. Bunun ötesinde seccade meselesi var, son derece önemli. Bu tartışma yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun seccadenin üzerine bastığı fotoğrafı kimin servis ettiği meselesi de parti içerisinde bir tartışma konusu. Ayrıca Erdoğan'ın bunu kullanma biçimi de ele alınan bir konulardan birisi. Bir de Jeffrey Flake, ABD Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Vay sen nasıl gidersin, bir daha benim yanıma gelme falan diyen Erdoğan'ın bir çıkışı var. Seçim biraz bu konular üzerinde galiba, esas konular üzerine değil de biraz farklı konular üzerinde geçsin istiyor Erdoğan. Onun gayreti içerisinde. Ben genel olarak bir özet geçtim. İstersen bir başlangıç yapalım. Adaylardan mı başlarız, listelerden mi, yoksa YSK'nın alacağı tutumdan mı?
Şimdi ben şeyden başladım. Sen kelimelerini tam olarak hatırlamamış olabilirim. Yanlış hatırlamış olabilirim ama genel meseleler yerine bu tür konular konuşulsun istiyor Erdoğan dedin. Şimdi genel konular konusunda da zaten mutabık değiliz. Şöyle mutabık değiliz. Yani genel konular olarak konuşulması istenen konular, senin bunu kastedip kastetmediğini bilmiyorum ama genel olarak mesela kamuoyu önderleri diyebileceğimiz kişilerin ya kardeşim ekonomi konuşulsun filan diyorlar. Benim açımdan genel konu o değil. O da değil. Yani Erdoğan'ın konuşulmasını istediği konular zaten zırva ama onun ötesinde diğer hususlar da çok genel konular değil. Şöyle bir misal vereyim. Diyelim ki oğlun ilkokulda okuyor ya da işte ortaokulda okuyor. Bir ödevi var ve o ödevi doğru dürüst yaparsa sınıfı geçecek, aksi halde çakacak. O ödevi doğru dürüst yapması için onun problemlerini çözmek yani onu niye yapamıyor olduğunu, o ödevi niye doğru dürüst yapamıyor olduğunu anlayıp onları ortadan kaldırmaya çalışmak bir şey. Tamam onları senin yerine ben çözüvereyim de hadi bu sınıfı geç demek başka bir şey. Gidip öğretmenle öğretmene yumruk atmak başka bir şey. Şimdi Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey öğretmene yumruk atmak. Çok bilmiş Twitter ahalisinin önerdiği şey oğlanın yerine ödevi yapıvermek. Yani genel konu olarak söyledikleri şeyler bana böyle görünüyor. Yani kardeşim ekonomide şu problemler var, şu gelsin, şunu şöyle yapsın, bunları yapacağınızı söyleyin ama şu problem çözülsün yani. Şuraya şu adamı koyun ki o bunları çözebiliyor filan. Halbuki benim açımdan bünye rahatsız ise ona hangi ilacın verileceği, hangi ağrıyı dindirecek hangi ilacın verileceğinin bir ehemmiyeti yok. Ana hatları itibariyle Türkiye'de siyaset hep şöyle yapıldı yani bünyeyi siyaset değil genel olarak entelijansiyanın tutumu bu oldu yani. Bünye hakkında kimse bir şey konuşmuyor. Bünyenin iyileşmesi konusunda bir şey konuşmuyor. Hangi ilacın verilmesi gerektiği hususunda bir tartışma var. Ve Erdoğan bu konuda alternatif bir ilaç geliştirmiş ve filan değil. Ta Demokrat Parti 1946'dan bu yana, Demokrat Parti'den bu yana hep yapılan işi tekrarladı. Ama dünya konjonktürü itibariyle Türkiye'nin artık bu tür fiktif ilaçlarla ayakta duracak takati kalmamış idi ve dolayısıyla da bunu da sürdüremiyor artık. Hepimize yumruk atarak bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla genel problem nedir konusunda benim genelle bir anlaşmazlığım var. Türkiye
Zaten geneldekiler şöyle diyor ya, bu kadar enflasyon var, ekonomi bu kadar kötü, bu kadar işte kurlar arttı, bir de üstüne deprem geldi, insanlar aç ve açıkta kaldı. Hala niye bu Erdoğan'ın oyları düşmüyor? Arada çok fark olması lazım, %20'lerinde falan olması gerekiyor, böyle değil, niye falan diye de kızıyorlar, öfkeleniyorlar.
yani işte bence sonuçta bu ilaç mevzu, hangi ilacın verileceği mevzu üzerinden tartışılıyor olduğu durumda millet CHP tırnak içinde ve onun civcivlerinin teklif ettiği ilaçları defaatle denemiş ve bunu beğenmemiş. Bünye bunu reddetmiş yani. AKP'nin verdiği ilacı da reddediyor. Ama şimdi ilaç kavgası yapıldığı zaman olay şu oluyor yani. Canım biz onu denedik. Ta o fil tarihinde denedik. İşte ve tüplaz kuyrukları oldu. E şimdi bunu deniyorsunuz ama işte soğan bilmem kaç para. Yani herkes ötekisinin ilacının ne kadar kötü olduğunu konuşuyor. Benim konuşulması gerektiğini düşündüğüm şey bizim ilaç beklemeyecek şekilde sağlatılmamız gerektiği. E bu yok yani şimdi bizim seçim gündemimizde bu yok. Dolayısıyla da problemimizi çözemeyecek olduğundan emin olduğumuz seçenekler etrafında tartışıyoruz. Ve burada da tablo evet AKP açısından bakacak olursak mevzuya sistematik olarak bütün dünya genelinde de Türkiye'nin tarihinde de görülen tablo şu. Bir siyasi hareket yükseldikten sonra eğer gerilemeye başlamış ise o gerilemeyi durdurmak neredeyse imkansızdır. Bu sefer ilk defa bunun aksine bir şey olabilir mi? Olabilir, bilemem yani. Ama AKP uzunca bir süredir tedrici de olsa bir gerileme döneminde ve bu gerilemenin durabileceğine dair, durdurulabileceğine dair bizim önümüzde bir işaret yok. Ne oluyor? AKP'yi küpeşteden attı şey Erdoğan ve Erdoğan balonunu havada tutmaya çalışıyor. Yani AKP için bir şey istemiyor yani. Kendisi için bir şey istiyor ve bu ayrışmada toplumun kafasını karıştırmış durumda. Toplum AKP'ye yönelik herhangi bir eleştiri getirdiğin zaman AKP'li seçmen bunlara hiç neredeyse bir itirazı yok. Erdoğan'a yönelik bir eleştiri getirdiğin zaman birdenbire yani işte etrafında doğru dürüst insanlar olsaydı olay böyle olmayacaktı'dan başlıyor ve ne yani Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceğiz? E geliyor. Bu ayrışma teknik olarak Türkiye için bütün demokratik sistemler için, bir demokratik sistem için yani çok vahim bir ayrışma ama Erdoğan bunu yaptı ve bu son seçim ya yani bu seçimde bununla son bir hasat gerçekleştirebilir mi? Bilmiyorum yani. Ama ana hatları itibariyle tabloyu şöyle tarif etmek gerektiğini düşünüyorum. Birinci eğilim, demin sözünü ettim. Eğer bir siyasi hareket gerilemeye başlamışsa o gerilemeyi durdurup geri döndürmek neredeyse imkansızdır. İkincisi, sosyoloji bir takım mahallelerden, irili ufaklı mahallelerden, mahalle içi mahallelerden vesaireden oluşur. Dolayısıyla da bu gerileme sürecinde tablo şöyle oluşur. İlerleme sürecinde de o kadar belirgin olmasa bile benzer bir şekilde oluşur da sonuçta bir eşiği atladığın zaman mesela 35'ten 34'e 33'e falan düşmesin. 35'ten 27'ye düşersin. 27'den 27'de durursun bir süre. Oradan 20'ye düşersin ya da 12'ye düşersin falan. Yani kaybettiğin zaman bir baraj yıkıldığı zaman o barajın arkasında çok büyük bir kayıp ortaya çıkar. Dolayısıyla ben şimdi bu seçim hakkında kendi kafamdan bu bildiklerimle baktığım zaman ve Türkiye hakkında bildiklerime baktığım zaman kabaca şöyle bir simülasyonum vardı. AKP'nin 28 ile 35 arasında oy alması bu seçimde imkansız görünüyordu bana. Yani 35'in üstü muhalefetin olağanüstü beceriksizlikleri vesaire sebebiyle olabilir. Yani 38 de alabilir, 41 de alabilir filan. Ama 35'e düşmüş ise 35'ten geriye düşmüş ise 33'te kalamaz yani gibi bir kanaatim vardı. Şimdi görünüyor ki kamuoyu yoklamalarından vesaire gelen verilere güvenecek olursa yani oradaki manipülasyon vesaire falan ihtimallerini hesaba katarak güvenecek olursa diyebileceğim şey şu yani bu seçimde AKP 35 civarında bir oy alabilir. Buna yönelik bir simülasyon yaptım kendimce. Bu simülasyon içini paylaşacağım ama önce bundan önceki seçime bir dönelim yani. 2018'de İzmir ikinci bölgede 1,5 milyon civarında geçerli oy varmış. Bu 14 milletvekili çıkarmış. Yani 107.118 geçerli oy bir milletvekili çıkarmış. Ortalama olarak. Yani 1,5 milyon, 1 milyon 499 bin bilmem kaçı 14'e böldüğümüz zaman milletvekili başına 107.118 geçerli oy gerekiyor. İzmir birinci bölgede bu 101.137'ymiş. Ankara 3. bölgede 100.404'müş. Bunlar en yüksek olanlar sırayla. Arada bir yerlerde mesela Konya'da 90.240'mış. Buna karşılık Tunceli'de 55 bin geçerli oy, 55.872 geçerli oy, 2 milletvekili çıkarmış 27.936 oy. Yani 28 bin diyelim. Öteki 107 bin. İzmir'de ikinci bölgedeki 107 bin. 28 bine 107 bin. Ardahan'da 29 bin. Hadi şimdi Ardahan Tunceli çok ekstrem örnekler. Çok küçük oyla ikişer milletvekili çıkarttıkları için. Ama mesela Diyarbakır'da 70.985. Burdur'da 58.811. Burdur çok tipik bir yer bu şeyde, hikayede. Yani bu temel şeylerinden bir tanesi, temel belirleyicilerinden bir tanesi bu. İkincisi, eğer iki parti birbirine yakın oy almış ise bu partilerin bir tanesi çok coğrafyaya yaygın, bir tanesi çok lokal ise olağanüstü fark çıkartıyor. Bu anlamda HDP geçmiş seçimde bariz bir biçimde oyları bölgesel bir parti. İkincisi hangisidir bölgesel olarak? CHP.
CHP'dir. Kıyılardan.
Üçüncüsü İyi Parti, dördüncüsü MHP ve en az bölgesel olan AKP. Yani bu şu manaya geliyor. AKP'nin oylarındaki gerileme eğer bütün bölgelerde hemen hemen eşit miktarda gerçekleşmez, bir şekilde bölgeselleşirse o oy gerilemesine paralel bir milletvekili kaybı olmayacak manasında geliyor. Bu anlamda da meseleyi ele almak gerekiyor. Şimdi 2018'de bir de 2018 sonuçlarına bir de şöyle bakalım. Şimdi her milletvekilinin kaç oyla seçildiği belli. Yani diyelim ki işte İzmir'de 14. milletvekilinin, İzmir 1. bölgede 14. milletvekilinin HDP çıkartmış. HDP'nin kaç oy aldığını biliyoruz. 14. milletle yani en sondaki milletvekilinin, o bölgedeki en sondaki milletvekilinin aldığı oylar itibariyle bakacak olursak en pahalı, en yüksek maliyetli milletvekilini 2018'de İzmir 1. bölgede HDP çıkartmış 177.358 oy almış. Bu kadar oyla bir milletvekili çıkarmış ve 14. milletvekili. Yani oradan da düşük olsaymış muhtemelen
Mesela bu oyu orada değil de Diyarbakır'da almış olsa herhalde 3-4 milletvekili daha fazla çıkaracak.
şimdi buna karşılık mesela Kilis'te 19.241 Kilis'te toplam 2 milletvekili çıkıyor. AKP 38.481 oy almış. Ve ikisini de AKP çıkartmış. Yani o ikinci milletvekilini 19.241 oyla çıkartmış. Ya birisi 177.358, ötekisi 19.241. Bu kadar muazzam bir fark var arada. En pahalı bir vekille en ucuz vekil arasında bu kadar muazzam bir fark var. Bu seçimde de olacak. Bunları adaletsizlik olarak görmüyorum. Sadece bir hani fikir versin diye söylüyorum. Çünkü niye adaletsiz olarak görüyorum? Yani şartlar bunlar ve herkes eşit şartlarda giriyor yani. Kiliste sen al o oyu, sen de iki milletvekili kazanacaksın yani. Şimdi ama seçim çevrelerinin ölçeklerinin büyük ölçüde bu kadar farklılaşması ve bu milletvekili sayılarının belirlenmesi de küçük illerin de yani tamam da buraya da işte yeterince milletvekili lazım diye kayırılmasının adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Partiler arasında değil, seçim çevreleri arasında bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum.
O adaletsizliğin aslında giderilmesi lazım. Çok doğru bir şey değil bu. Çünkü hakikaten toplumun gerçeğini yansıtmıyor parlamentoya. Yani büyük çoğunluk batıda ve büyük şehirlerde yaşıyor ama az temsil ediliyor. Kırsalda ve küçük şehirlerde yaşayanlar azınlıkta iki kat falan temsil ediliyor muhtemelen ağırlıklarının.
Yani ülke şehirleşmiş, toplum şehirleşmiş ama siyaset kasabalı kalıyor.
Evet.
Bu anlamda toplum açısından bir sıkıntılı durumun gerekçesi, kaynağı oluyor gibi görünüyor yani mevcut sistem. Şimdi 2023 hakkında kendimce bir simülasyon yaptım. Bu tür tahminlerim çok güvenilir değildir. Peşinen bildireyim yani. Ama yani elimden geldiğince sağlıklı olsun diye uğraştığım bir simülasyon yaptım. Ve AKP'nin 35 puan alacağını, CHP'nin 24,5 alacağını, MHP'nin 5,8 size kalacağını, Yeniden Sol Parti'nin yani Yeniden Sol Parti değil toplamda o ittifakın 14,8 alacağını, İyi Parti'nin 8,8 alacağını, diğerlerinin de yani bu diğerlerinin içinde Deva, Gelecek, Saadet, Yeniden Refah ve Memleket Partisi, Zafer Partisi falan da var. 11,1 oy alacağını toplamda varsaydım. Bu şartlar altında AKP 267 milletvekili çıkaracak. 295'ti 267'ye düşecek. CHP 146 idi 163'e çıkacak. MHP 49'du 14'e düşecek. Dolayısıyla AKP ve MHP vekillerinin toplamı 281'e düşecek. İşte oradan yeniden refahtan falan gelenlerle de işte şey tamamlayamayacak yani. çoğunluğu tamamlayamayacak gibi görünüyor. Yeniden Sol Parti 67 milletvekiliydi HDP. Yani ittifak, Yeniden Sol Parti değil, tekrar söyleyeyim, ittifak. 99 milletvekiline çıkacak 67'den ve çok büyük bir gruba sahip olacak. İyi Parti 43'ten 37'ye düşecek ve diğerleri de 20 milletvekili çıkaracak diye hesap yaptım. Bu genel durum.
Bu durumda seçimin sürprizi Sol Parti, Yeşil ve Sol Parti olacak, İşçi Partisi ile beraber.
Yani benim simülasyonuma göre öyle olacak. Yani bu aralarındaki kavganın ya da gerilimin sonuçlarının ne olacağını tam olarak kestiremiyorum ama ben o gerilimin, onların, bu tür gerilimlerin, iç gerilimlerin belli bir seviyeyi geçmediği sürece o bünyeye katkı sağlayacağını düşünürüm. Hep öyle düşünürüm yani. Yani Millet İttifakı'nın içindeki gerilimlerin de eğer yıkıcı bir seviyeye ulaşmamışsa oraya fayda sağlar diye bakıyorum. Dolayısıyla bu gerilimin de zaten Yeşil Sol Parti'ye yarayacağını düşünüyorum. Bunun ötesinde demografik avantajları, demografik olarak zaten bir avantajları var geçen seçime kıyasla. Yani Kürt seçmenin toplamdaki payı arttı. Artı bir de hani bu solun bütün dünyada nispi bir itibar kazanması, yeniden itibar kazanmasının katkısı vesaireyle filan böyle bir tahminde bulundum yani. Bölge bölge bir takım tahminlerde bulundum. O tahminlerin sonucu olarak bu kadın meselesi vesaire filan da en çok oraya yarayacağını tahmin ediyorum. CHP'nin ciddi bir çekim alanı yaratamıyor olmasına kaynaklanan bir durum ayrıca da yani. Yani kaçacak yeri nasıl diyeyim? Meşru bir kaçacak yer arayan, bir desperado ruhuyla değil de meşru kaçacak bir yer arayanlar için iyi bir adres olarak temayüz ettiğini düşünüyorum yani o ittifakın. Dolayısıyla böyle bir sonuç, bir de şu var yani işte demin de sözünü ettim, o çok bölgesellikten kaynaklanan sebeplerle bir de büyük şehirlerde tipin göstereceği performansın nispi katkısıyla vesaire 14,9 yani 3,1 puan oylarını artırmaları bana çok
Şey gelmiyor. Bu küçük oynamalarla milletvekili sayıları çok fazla değişebilir. Yani İç
tabii.
Anadolu'daki üçlü dörtlü yerlerde beşer bin, onar bin oy kaybetmesi AK Parti'nin durumu çok farklı hale getirebilir.
Getirmiyor işte orada az sayıda milletvekili olduğu için yani öyle öyle yerler var ki AKP 30 puan kaybetse bile geçen
Değişmiyor.
seçim
Bazı yerler öyle.
yani. Ama bu işte büyük şehirlerde öyle öyle olmuyor. Göreceğiz bakalım. Yani bu şimdi kabaca benim mevcut dinamiklerden yola çıkarak yaptığım simülasyon. Dediğim gibi çok güvenilir bir tahmin olduğunu düşünerek falan söylemiyorum. Ama hani buradan şeye gelelim.
Buradan hareketle Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun avantajı daha çok artmış oluyor. Çünkü orada hani büyük şehir küçük şehir ayrımı yok. Alınan oy sonucu belirleyeceği için büyük şehirlerde daha çok oy alma ihtimali yüksek Kılıçdaroğlu'nun.
Yani şimdi bu oylar olduğu gibi şeye yansıyacak olursa yani AKP 35, MHP 5,8 işte toplamı 40,8 yapıyor. Diyelim ki yeniden refah vesaireden falan da hadi diyelim ki Erdoğan'a bir takım oylar geldi ama MHP oylarından bir kısmı Erdoğan'a gitmeyecektir. Dolayısıyla benim yaptığım simülasyona göre Erdoğan'ın seçimi alma şansı hiç yok. Benim yaptığım tahminlere göre seçim alma şansı hiç yok Erdoğan. Yani İnce'nin ve Oğan'ın ciddi bir oy aldığı durumda bile Kılıçdaroğlu ilk turda çok küçük bir eşikle bile olsa seçimi ilk turda kazanma ihtimali var. İhtimal olarak var yani benim yaptığım hesabım. Yani Erdoğan 40'ta kalırsa diğerleri de toplamda 9,8 alırsa Kılıçdaroğlu 50,2 ile ilk turda seçilebiliyor demektir bu. Dolayısıyla şimdi böyle olacak mı? Böyle olup olmayacağını 3 aşağı 5 yukarı işte şu kalan kaç gün kaldı işte 30 küsür günde göreceğiz. Yani benim şahsi tahminim o ki şu anda seçimin sonucu 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Buradan sonra çok değişmeyecektir. Ama ölçülebilir mi dersen ölçülebileceğine ihtimal vermiyor. Yani 2007 seçimi gibi yani o açıdan bakarsan 2007
Ama
seçimi gibi.
şöyle bir noktayı da ayrı tutmak lazım. Eğer toplum şunu iddia olursa evet Erdoğan kaybediyor. AK Parti ve MHP de yani Cumhur İttifakı da çoğunluğu alamıyor mecliste fikrini satın alır ise bence AK Parti'nin ve Erdoğan'ın kaybı daha yüksek olur. Çünkü iktidara oy verme alışkanlığına sahip %10'a yakın bir kitle var Türkiye'de.
Yani işte onların zaten iktidarın kim olacağı vesaire konusundaki kendi kanaatleri oluşmuştur ve kendi pozisyonları bellidir. Bu hesabın içinde o vardır diye düşünüyorum. Ama benim hesabım değil. Yani genel olarak şu anda ölçülemez olan ama belli olan bir şey varmış. Kamuoyu yoklamalarıyla ölçülemez olan 2007'de biz bunu yaşadık. Yani 2007'de sahanın içinde olanlar görüyorlardı nereye gittiği seçimi. Ama kamuoyu yoklamalarına bu çok yansımıyor. Çünkü beyan etti.
2007 referandum, 2010, ha 2007 seçimi diyorsun. Ha, doğru.
2007 seçiminde. Yani o akabinde referandum gelen, yani Abdullah Gül'ün adaylığına, Cumhurbaşkanlığına mani olunduktan sonra gidilen seçimde kamuoyu kararını vermişti. Görünüyordu yani, böyle çok içine girdiğin zaman, elini soktuğun zaman görünüyordu. Ama kamuoyu yoklamalarına yansımadı çünkü söylemiyordu yani. Beyan etmiyordu insanlar ama orada çok bariz görünen bir heyecan vardı toplumun belli kesimlerinde ve sandığa yansıdı. Olağanüstü bir hezimet oldu mütegallibe için, yani müesses nizam için olağanüstü bir hezimet oldu. Şimdi teknik olarak bakacak olursak benzer bir hezimeti bugün Erdoğan'ın yaşaması gerekiyor. Çünkü tam tersi bir durum var. Ama işte orada da tekrar aynı şeyi söylüyorum. Yani orada da hesaplaşma Türkiye'nin daha sağlıklı bir bünyeye sahip olması için teklif edilen bir takım programlar, yaklaşımlar vesaireler değildi. İki ayrı ilaç, ağrını bu daha iyi keser diye iki ayrı ilaç yarışmıştı. Şimdi de tablo bu. Yani bak kardeşim, biz 20 yıldır şu ilacı alıyoruz ama ağrılarımız dinmedi. Aha şimdi biz daha eski ilaçtan yeni bir şey sentezledik. Onun aktif unsurundan yeni bir şey sentezledik. Şimdi bunu yutun, sonra da sesinizi çıkarmayın deniyor yani. Şimdi tablo bu benim gördüğüm. Kamuoyunun da burada tamam, bir açıdan bakıldığında kamuoyunun büyük çoğunluğunu oluşturan kesim 2002 öncesini zaten bilmiyor ve yani o ilacı bilmiyor, yani o ilacın yan etkilerini bilmiyor. Şimdi bu ilaçtan da sıtkı sıyrılmış durumda. O yüzden şu anda momentumun Erdoğan aleyhine olduğunu düşünüyorum. Muhalefetin lehine mi? Değil. Erdoğan aleyhine olduğunu düşünüyorum. Yani o öyle hissediyorum. Bunu geçen programda söylemeye çalıştım. Şimdi bu benim kamuoyu yoklamaları yapıyor olduğum dönemden bir alışkanlığım var. Böyle belli tipik insanlarım vardı benim. Yani bir kamuoyu araştırması dizayn etmeden önce, desenlemeden önce o insanlarla sohbet ederek aslında hangi konuların sorulması gerektiğini çıkarırdım. Onlar hangi hususlar üzerinden bir şey inşa ediyorlar diye. Yani işte MHP'ye yakın, ülkücü, MHP'ye yakın ama ülkücü değil. İşte refaha yakın, dinci ama refaha yakın ama işte o kadar da dinci değil. Öfkeli, öfkeli olduğu için refaha yakın filan, işte CHP'ye yakın laikçi, CHP'ye yakın daha işte Alevi filan, böyle insanların vardı. Onların temsil kabiliyeti çok yüksekti. Belli kesimleri Türkiye'nin, diyelim ki çok hassas şekilde bölmeyecek olursan, 20 tane kesimi varsa bu 20 kesimi temsil eden insanların vardı ve onların konularıyla kamuoyu yoklaması dizayn ederdim. Onların tavırlarındaki değişim üzerinden de sahiden de şeyi görebiliyordum yani. Kamuoyu yoklamasının sonucunu tahmin edebiliyor diyeyim, yapmadan kabaca. Bu tür elimde çok şey yok. Bütün toplumu kat eden işaretler yok. Benim gördüklerimde, benim elimde kalan şahıslarla baktığım zaman tabloya, yani AKP'nin çok ağır bir hezimete uğraması gerekiyor. AKP'ye oy veriyor olduğunu bildiğim ve niye oy veriyor olduğunu az çok tahmin edebiliyor olduğum insanların çok büyük bölümünde bir dehşetli bir soğuma var. Vardı. Yani onların zaten şeyi seyrelmişti. AKP'ye verdikleri desteğin daha kayıtlı destek haline gelmiş idi. Ama benim erişemediğim yerlerde birileri vardır. Toplum değişti ve benim elimdeki şeyler seyreldi. Burada herkesin göz ardı ettiği şey şöyle bir şey. Hep göz ardı ediliyor olan şey. Sonuçta şimdi her insanın kafasında karar vermeden önce her seçeneğin bir takım ihtimalleri vardır. Karar vermek zorunda kalana kadar onlar hep kafada vardır. Karar verirken, yani şöyle söyleyeyim, çok şematize edeyim, çok uzatmayayım. Diyelim ki AKP'ye zaten %90 oy verecek, %90 ihtimalle AKP'ye oy verecek olan seçmenler var. %70 ihtimalle AKP'ye oy verecek seçmenler var. %50 ihtimalle. Şimdi o %50 %49'a düştüğü anda onun tercihi değişiyor. Ötekisinin %70'i %10 kaybettiği zaman hala AKP'ye oy veriyor. Yani o eşik kimde ne kadar değiştiği görmek zor. Her bir seçmen için olay teker teker böyle. Bu diskretizasyon yani kesikleştirme gerekiyor. Karar vermek böyle bir şeydir. İhtimallerden aniden bir tek seçeneğe çökmen gerekir. Ve Erdoğan görünen o ki yani burada kendince istediği dizaynı yaptı. Yani karşısına Kılıçdaroğlu'nun çıkmasını sağladı. Muhalefet kesimden iki tane başka adayın çıkmasını da sağladı. Yani muhalif seçmenin kafasını karıştıracak iki tane aday çıktı. Karıştırma ihtimali olan yani orada bir de ya acaba dedirtecek. Çok kitlesel olarak orayı kaymayı sağlamayacak olsa da. Öteki taraftan Kılıçdaroğlu da şu anda yani aylardır söylediğimi söyleyeyim. Yenebileceği tek aday. Yenebilir yenemez onu bilmiyorum yani. Şu andaki işte tabloda yenemeyecekmiş gibi de görünüyor ama Erdoğan hesabına bakacak olursak yenebileceği tek aday. Nasıl yenecek? Yenerse yani Kılıçdaroğlu ile rekabet ederken nasıl rekabet edecek? İşte bu seccade meccade meselesiyle bunu da görüyoruz. Yani olayı zaten bir ihanet, düşmanlık vesaire bazında okuyacak, okutacak, okutmaya çalışacak. Normal şartlarda bu tür nefret, öfke vesaire gibi duygular çok kısa vadede çok iş görür. Hani ilaç mevzuna dönecek olursak yine çok kısa vadede çok iş görür. Aniden senin acılarını unutmana vesaireye vesaire sebep olabilir. Ama uzun vadede belli bir vadenin sonrasında o ilacı kullananların aleyhine çalışır. O vade geldi mi? Bence geldi. Benim gördüğüm insanlar da geldi işte ama onun hala gelmediği birileri varmış demek ki ben erişemiyorum. Ama görünüyor ki artık böyle seccadeydi efendim, FETÖ'ydü, işte Amerikan Büyükelçisi meselesiydi falan. Bunlar Erdoğan'ın aleyhine çalışıyor
Çalışıyor.
artık.
Evet. Benim de kanaatim o yönde. Çok da hem de ciddi bir şekilde aleyhine çalışıyor. Yani ona oy vermiş olan, sempati besleyen kesimde de bu itiraz sesi yüksek bu konularda. Yani bir de hani büyük iddia vardı Türkiye onların gözünde. Diyorlardı ki bölgede en büyük ülke haline geldi. Kural koyucu ülke haline geldi. Şimdi kural koyan iddialı bir ülke seçimde neyi tartışıyor? Seccadede namaz mı kılınır, üzerinde ayakla basılır mı, basılmaz mı? Amerikan Büyükelçisi CHP Genel Başkanı ile görüşürse bu ihanet midir, değil midir gibi işte ceviz kabını doldurmayacak meseleleri konuşmuş oluyor. O açıdan kabul edilebilir bir şey değil yani. Büyük bir reaksiyon var.
Bu ABD Büyükelçisi meselesine gösterdiği reaksiyon çok ekstra bir tahlili gerektiriyor yani bence. Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin Fransa'daki Büyükelçisi eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri öyle gerektiriyor işte. Yani Türkiye Cumhuriyeti dış politikasını belirlemek konusunda Türkiye'nin ihtiyacı onu gerektiriyor ise gidip de Fransa'nın muhtelif odaklarıyla bilmem ne hangi sendikanın başkanıyla falanca belediye başkanıyla filanca muhalif liderle görüşür. Yani büyükelçinin Paris'e bir büyükelçinin olmasının sebebi o yani. Tamam yani Amerika'nın büyükelçisi de Türkiye'de sadece yani sonuçta işte Erdoğan'dan bir şey alacak, kabul mektubu alacak büyükelçiliğe başlayabilmesi için ama hepsi o kadar yani. Ondan sonra sana tabi değil o Amerika Birleşik Devletleri'ne tabi. Ve ben yani mesela şeyi biliyorum yani bundan önceki seçimlerden önce birçok büyükelçi gelip büyükelçini ziyaret ederdi. Yani çünkü adam nabız tutacak. Yani adam Birleşik Devletleri'nin görevlisi nabız tutacak ve rapor yollayacak. İşin raconu bu. Bunu Erdoğan bilmiyor mu? Biliyor. Şimdi bunu bile bile böyle sen bir daha Beştepe'ye nasıl geleceksin? Falan gibi böyle kabadayı, dayı, ayaklar falan bu tavırlar Erdoğan'ın kendi seçmeninde kardeşim bak ben padişahım yani biz sistemi değiştirdik. Tek adam rejimini getirdik sizin onayınızla. Sizin muradınız yani böyle her şeye karar veren, TOGG'un fiyatına da karar veren, efendime söyleyeyim işte faize de karar veren, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin neye hakkı olduğuna da karar veren, her şeye karar veren bir tane padişah seçmeniz idi. Onu seçtikten sonra artık hiçbir şeye karışmayacaktınız. Kimse karışmayacaktı yani. Bu buna oynuyor. Bu sadece Birleşik Devletler Büyükelçisi konusundaki tavrıyla değil. Her tavrıyla bu görünüyor ya. Yani işte orada kaç konut yapılacak, o konutlar nereye yapılacak, onlar hangi ihaleyle yapılacak, hiçbir şey, hiçbir yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden şu kadar para gelecek, o para sanki Erdoğan'ın hazinesine kaydediliyor gibi. Yani devletin hazinesi diye bir şey yok yani. Bu tam bir sultanlık hali. Ben bunu hani başkaları da kullanmıştı. Ben bunu fi tarihinde yazmıştım yani bu. Akşamda yazarken bu sistem böyle değişmeden Erdoğan'ın kafası böyle çalışıyor. Kafası böyle çalışıyor. Kafa böyle çalışsın istiyor. Yoksa kafasının böyle çalışmadığı, çalışamayacak oldu herhalde aşikardır yani. Ama temelde mesele şu yani Erdoğan bütün bu şey boyunca, yol boyunca Türkiye'de mevcut sistemin böyle miş gibi yapılan nesi varsa hepsini kırıp döktü. Yani o miş gibi yapılanların yani sanki bizim bir dış politikamız varmış orada işte bir monşerlerimiz bir oturup da aklı başında memleketin menfaati için bir şeyler yapıyorlarmış gibi yapılıyor olan şeyin aslında öyle olmadığını gösterdi. Nasıl gösterdi? Hiç öyle yapmayarak diyor sen. Her şeyi yıktı. Tamam yani evet ya sonuçta her şey yıkıldı ama memlekette işte hala kepenkler açılabiliyor. Hala motorlar çalışabiliyor. Karşıdan karşıya geçebiliyoruz falan filan. Yani aslında eski sistemin ne kadar beyhude olduğu ve her şeymiş gibi yapıldığını görüyoruz. Yani Birleşik Devletler'in büyükelçisi üzerinden böyle bir geyik yapıyor ve yani işte oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir açıklama yapıp yani bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Yani
Aslında
senin
yani eski çalışmayan sistemin yıkılmış olması kötü bir şey değil, iyi bir şey. O yıkılsın ama yerine bir şey koymak lazımdı. Galiba yerine bir şey konamadı. İşe yarar bir şey konamadı yani.
yani evet teorik olarak bakarsak bizim gençliğimizdeki devrimci bakış açısıyla eskinin yıkılması ve işte yeni ortaya çıkacak yani normal şartlarda benim daha Darwinci bakış açımla da yani eskiyi yıkarsın, tarlada ne varsa kaldırırsın, toprakta işte ne mümkünse o kendi kendine yeşerir, kendiliğinden düzen zuhur eder. Ama işte modernist tarafında kardeşim bunları yıkarken yani TSK'yı yıkarken ya biraz hani sonuçta TSK'ya ihtiyaç var. Yani onu doğru düz çalışır bir şey haline getirin gibi böyle de çalışıyor modernist tarafı kafamın. Aydınlanmacı tarafı. Dolayısıyla hani bilemiyorum. Tek teorik olarak bakınca şu şartlar altında dünyanın şu şartları altında evet her şeyin yıkılması Türkiye'nin menfaatine olabilir. Erdoğan bunu Türkiye'nin menfaatine olsun diye yapmıyor. Yapmıyor yani. O aşikar da. Ama bizim açımızdan evet bütün her şeyin yıkılmış olması
Yani bu aslında yeni gelmekte olan düzene karşı direnecek herhangi bir kurumun kalmadığı anlamına da geliyor. Yeniye adapte olmak için her şey hazır. Çünkü ancak kendisini yeni dalgayla birlikte hareket ettiğinde kurtarabileceğini düşünür hale geliyor insanlar.
evet, öyle bir durum var zaten toplumda. Sorun toplumun bu bakış açısının ve imkanlarının yukarıya taşınmasını sağlayacak siyaset düzeni yok. Ve mevcut siyaset düzeni bunu iyice imkansızlaştırdı. Yani Erdoğan'ın kurduğu siyaset düzeni bunu iyice imkansızlaştırdı. Buradan ne çıkartacağız toplum olarak? Toplumun potansiyelini yeterince yüksek görüyorum. Ama aradaki şeyi atlayabilecek, aradaki uçurumu atlayabilecek kadar enerjisi yüksek mi? Onu göreceğiz yani. Ömrü olanlar görecek. Uçurum büyüyor bir yandan. Yani toplumun enerjisi artıyor da uçurum da büyüyor bir yandan. Sonuçta neleri konuşacağız, neleri tartışacağız için Aslı ile ilgili çok bir şeyler konuşacak vaktimiz de zaten imkanlar da yok ama işte bir yandan listeleri konuşacağız. Listelerin etkilerini konuşacağız. Çok etkisi olacağını tahmin etmiyorum. Nasıl sunulacağına bağlı olarak. Yani şimdi bu liste filancanın olması falancanın olması çok tayin edici olmaz ama işte bu vay muhalefet kendi içinde şöyle bölündü diye bir ümitsizliğe sebep olacak bir halde olursa bir etkisi olur. Dolayısıyla bunları göreceğiz yani bunların nasıl yönetildiğini göreceğiz. Gördüğüm kadarıyla toplum bütün başarısızlıkları başarıya tahvil etmek konusunda bir kararlılığı var ama mevcut siyasi heyetin bu konuda ne kadar yıkıcı olabileceğini de bilmiyorum. Göreceğiz. Benim gördüğüm tablo şu yalnız hani bir konuya işaret edeyim. Geneli göstermesi açısından. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun eşinin kaç yıl oldu Kılıçdaroğlu? 12 yıl oldu değil mi yani?
Evet,
CHP
2009'dan beri burada iş başı.
Kılıçdaroğlu'nun eşinden haberdar değildik. Yani İmamoğlu'nun eşini hep yanında gördük. O sahaya çıkar çıkmaz gördük yani. Tursunay'ın eşini de görüyoruz. Ama mesela Mansur Yavaş'ın eşini görmüyoruz. Bilmiyoruz yani. Ben görmedim. Sen gördüğünü bilmiyorum.
Evet.
Meral Akşener'in eşini de görmedik.
Çok nadir görülüyor ama yok yani, kamusal alanda yok çok fazla.
Kılıçdaroğlu'nun eşini de görmüyorum. Şimdi bu son hafta benim en çok dikkatimi çeken o oldu. Yani birileri anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'na dedi ki Selva Hanım'ın oyuna girmesi gerekiyor. Bunu diğerler neye yaslanarak dediler bilmiyorum. Yani etkisi nedir? Pozitif midir, negatif midir onu da bilmiyorum. Ama çok kararlı bir biçimde Selva Hanım'ı öne ittiriyorlar. Ben bu konuda kendi yaşadığım bir tecrübeyi anlatayım. 1999'da Anavatan'ın İstanbul'daki mahalli seçimi için birçok seçim bir arada yapılıyordu. İstanbul'daki mahalli seçimi için Anavatan'a çalışıyorum. Orada işte tartışma açıldı ve Mesut Yılmaz'ın eşinin yanında görülüp görülmemesi konusunda iki ayrı fikir ortaya çıktı. Birileri dedi ki kardeşim biz araştırma yaptırdık. Yani siyasilerin eşlerinin yanlarında olması gerekiyor. Getirin bakayım araştırmayı dedim. Araştırma evet yani sahiden de işte Mesut Yılmaz'ın yanında eşi olsun mu falancanın yanında eşi olsun mu diye sorulmuş. Hepsine de olsun denmiş. Sorun şu. Anavatana oy vermiş, veriyor olan, verecek olan ve vermeyi düşünenlerin arası yani verebilir olanların arasında buna evet diyenlerin oranı çok düşük. Yani evet yanında eşi olsun diyenler zaten Anavatana oy vermeyecek. Olmasın diyenler Anavatana oy verecek ama şimdi o kırılıma bakmadan ana hatları itibariyle toplamda, genel toplamda bu pozitif bir etki yapacak varsayımıyla vay işte Mesut Yılmaz'ın eşi de yanında olsun kararı verilmiş. Bak bunlar yanlış yaklaşımlar. Yani kamuoyu yoklamasının zaten ölçtüğü şey de çok güvenilir değil de. Ama o doğruysa eğer senin eşinin yanında taşımaman gerekiyor. Çünkü senin seçmenin bundan hoşlanmıyor yani. Dolayısıyla şimdi bu Selvi Hanım'ın o kadar ön plana çıkartılmasının etkileri konusunda da daha hassas analizlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kendi hesabıma şu anda bilmiyorum. Yani burada tabii şey de tayin edeceğim. Selva Hanım'ın bu rolü ne kadar başarıyla oy
Güzel tabii.
üstlenebileceğini de tayin edeceğim. Yani mesele sadece Selva Hanım'ın yanında Kılıçdaroğlu'nun yanında olması değil ki. Olduğu zaman Selva Hanım olarak negatif veya pozitif etki yapabilir. Ama böyle küt diye torbadan bir Selvi Hanım çıkmasının bütün kamuoyunda bir şeye yol açacağını düşünüyorum. Şimdi kadın politikasının çok tayin edici olduğu, birçok kişi için çok müessir olduğu bir ortamdayız. Tamam, bunu kabul ediyorum ama burada Selvi Hanım'ın görünmesinin o kadın politikaları yüzünden kafası karışmış olan ve muhalefete yanaşmış olanlar için de cazip olmayabileceğini hatırlatayım. Yani ha orada kadın hassasiyeti yükseldi. Burada da kadını çıkaracağız. Yani bu denklemler bu kadar basit çalışmaz. Yani ama gördüğüm kadarıyla böyle hani niye bu misali verdim? Bu muhalefetin akıl yürütme tarzı hakkında bir fikir veriyor bana. Yani böyle çok kestirme, çok ucuz
Şimdi
triklerle, hile.
şöyle de bir araştırma var. İşte kadınların oy kullanma davranışında ciddi bir değişme olduğunu gösteriyor. AK Parti'ye oy veren kadınların yüzde işte 18-20'ye yakını CHP'ye oy verme eğiliminde diye, işte İyi Parti'den kadınlar gidip başkalarının oy verme eğiliminde gibi bir araştırma var. Yani AK Parti'den bir uzaklaşma var. Belki de o yüzden böyle bir adım atmış olabilirler.
Tam da bu yüzden söylüyorum. İşte orada o kadın AKP'den soğuyan kadınlar için burada Selvi Hanım'ın Kılıçdaroğlu'nun yanında görülmesi, sahaya çıkması negatif etki yapabilir. Yani o kadınların oy verme davranışının determinantı hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Selvi Hanım, Selvi Hanım olduğu için değil. Yani orada herhangi bir kadının görünmesi böyle çok ya ben kadın hassasiyetim yükseldiği için ve bu AKP yeniden refah ve şeyle Hüdapar'la ittifak yapınca da AKP'den soğuduğum için şimdi muhalefete yöneldim. Aa bak şimdi bir de Selvi Hanım görününce benim ha aradığım buydu diyeceğim varsayımı yanlış. Tam tersi çalışabilir. Ya bir dakika biz tamam kadınız ama böyle oradaki liderin yanında ona onun iktidarına ortak bir kadına da razı değiliz.
Diyebilirler, evet.
Ve başka türlü yani daha bilinçaltı faktörler de işin içine girebilir. Dolayısıyla bunlar yanlış akıl yürütmeler. Yani böyle ucuzcu işler yapılmaması gerekiyor. Buradaki şey ucuzculuk olarak görüyorum. Yoksa hakikaten böyle çok derinlikli tahliller yapılmışsa vesaire falan olabilir. İşe yarayacağı öngörülmüşse belki de yarayacaktır. Onu da bilmiyorum. Yani elimde benim bir döne yok. Ama bende kalan intiba şu oldu. Yani çok ucuz, çok kestirme böyle bir takım eşitlikler kurup işler yapılıyor gibi görünüyor. Yani bu emekli maaşları üzerinden, emekli ikramiyeleri üzerinden işte Kılıçdaroğlu'nun yaptığı video filan da böyle çok çok kestirme yani emeklilerin durumu şu. Evet yani emeklilerin durumu o. Ama böyle 8 bin 10 binle benim oyumu satın almaya kalkılmasının da bende yarattığı bir inciticilik olabilir mesela. Yani bilmiyorum yani tekrar
Ama
söylüyorum
yani
bunlar
haksızlığı gündeme getiriyor diye de bakılabiliyor. İşte zaten onun gündeme getirdiği bir konuydu. Bayramla ikramiye verilmesi. İşte artırılmadı uzun süre, biraz artırıldı. Şimdi 7.500'e çıkartıldı en az emekli maaşı alanlar. Bu asgari ücretin altında. Büyük çoğunluk şimdi en az emekli maaşı alanlar listesinde. Orada bir adaletsizlik var. Onu gidermek için belki bir adım olarak da düşünülebilir. Satın almak değil de.
ya şimdi isteyen öyle düşünür, isteyen böyle düşünür. Sonuçta aslında temelde herkes kararını vermiştir. Ve bu verdiği karar nedeniyle de tabloyu istediği, bu, ona uygun şekilde okuyacaktır zaten. Yani benim demeye çalıştığım şey şu. Sonuçta ben emekliyim ve Türkiye'de emekli olacak kadar yaşamış olan hemen herkes şunu bilir ki bize bir şey, ekstra bir şey veriliyor ise eğer bu bizim kayıplarımızı telafi etmeyecektir. Yani altta kalanların kayıplarını telafi etmeyecektir. Dolayısıyla sistem topyekün bize ekstra Türkiye geneline ekstra bir zenginlik sağlamayacaksa, zenginliği bölüşeceksek biz burada kayba uğrayacağız. Yani Türkiye'de yeterince yaşayan alt orta sınıf herkes bunu bilir ya. Bize evet şimdi emeklilerin durumu hakkında bir şey söyleyeceksen nasıl oldu da emeklilerin Türkiye'deki durumu buraya geriledi, soğan alamayacak duruma geriledi, soğan fiyatı emekli maaşlarının bilmem kaç katı hızla arttığı bize anlatın kardeşim. Bunu nasıl engelleyeceksiniz? Bunu anlatın. Dolayısıyla ben oradan kendi kendime şunu çıkarırım. Ha, Türkiye daha iyi olacak. Benim de şartlarım daha iyi olacak. Sonuçta şimdi sen emekli maaşı, emekli bilmem ikramiyesi üzerinden konuşuyorsun. Ve ama genel tablo Türkiye'nin çok geniş bir kesimi olağanüstü bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya. O yani diğer her şeyi geçtim yani. Ben şimdi iPhone almayı hayal edemiyorum. Aldım. 3 tane iPhone modeli değiştirdim hayatımda. Şimdi yenisini alamayacağım ve bunlar da planlı eskitmeyle telefonu kullanılamaz hale getiriyorlar. Durmadan bilmem neyim doluyor işte primin şarjı kısalıyor vesaire filan falan. Tamam yani şimdi ne yapacağım? Bundan sonra kesin iPhone alamayacağım da yani iPhone'un ikame edecek bir şeyi alabilecek miyim bundan sonra? Bunu yenileyebilecek miyim? Bunun kaygısını yaşıyorum ben. Net olarak bu kadar geriye düşmüşüm. Geçen yıl bu vakitler değilse 15 ay önce 150 kuruşa çay içtiğim yerde dün 15 liraya çay içtim kardeşim. Şöyle hani rekreasyon amacıyla çıktığım yerde ki maliyetlerim 10 katına çıktı. Benim gelirim sabit neredeyse. Nominal olarak bakacak olursak 2 katına çıktı. Ama maliyetlerim 10 katına çıktı. Ve bu bana özel bir şey değil. Yani Türkiye'nin %60'ının şartları bunlar. %20'sinin şartları iyi kötü kendisini telafi ediyor olabilir. %20'sinin şartları iyileşti. Benim kira ödediğim insanın şartları iyileşmiş olabilir yani. Çünkü işte kiram benimki değildi ama yani diyelim ki 1.300 liradan 7.000 liraya çıktı. Yani aynı süre içinde. Dolayısıyla şimdi memleketin hali bu. Bu halin böyle bana iki bayramda şu kadar ikramiye vererek filan ben bana verdiğin o ikramiye o ay o saat eriyecek. Bizim tecrübelerimiz bunu biliyor. Ya yani hepimiz biliyoruz bunu yani. En azından emekliler biliyor. O kadar yaşamış olanlar biliyor. Yani. Belki gençler daha olayı çok idrak edememiş olabilirler yeterince yaşamadıkları için. Kafaları çalışmadığından değil yani. Ama bize başka türlü bir hayal kurduracak bir şeyler söylenmesi gerekiyor ve ben ısrarlı bir biçimde ta masa kurulduğundan itibaren yani bunun yanlış bir muhalefet stratejisi olduğunu aslında bize hayal kurdurulması gerektiğini ve bunun imkanları da var yani yok değil çünkü sahiden şu anda yaşadığımız yoksulluk o kadar gerekçeli bir yoksulluk da değil. Bu tamamen aptallıktan kaynaklanan bir yoksulluk. Yani Türkiye'nin evet nispi bir yoksullaşma yaşaması kaçınılmazdı. Çünkü bundan önce yaşadığımız bolluk haksız bir bolluktu. Ama bu kadar yoksullaşmamızın bir manası yok. Yani bu şart değildi. Bu tamamen aptallıktan kaynaklanan bir şey yani. Bunlar anlatılabilirdi ve bunların satın alınması da zannedildiği kadar zor değil. Kamuoyu bunları kavrayamayacak kadar sıradan insanlar bunları kavrayamayacak kadar aptal değil. Yani aslında zaten kendileri söylediler bunları. Yani bir mermi kaça mal oluyor biliyor musun dediler. Yani demek ki ya o mermiyi yakmak zorunda kalmayacağımız şartların
Getirmek lazım.
bizi nasıl bu yoksulluğu nasıl yenmeye yarayacağını anlatmak mümkündü. Yani kardeşim niye yakıyoruz? Madem o kadar pahalı o mermiyi niye yakıyoruz yani? Ya da yani o mermiyi yakmayacağımız bir şeyleri arasak olmaz mı diye kendileri yakalandılar yani demeye çalıştım. Kendileri kendi kendilerine bunları söylediler zaten. Bu da benzer birçok şey. Dolayısıyla yani şimdi Nebati çıkmış hala bize diyor ki enflasyon işte şu kadar yalan söylüyorlar ve tekrar söylüyor yani bu o kadar göze batacak şekilde yalan söylüyorlar. Bu eskiden de yalan söyleniyordu ama bu şeye yediriliyor idi. Bir hikayenin içine yediriliyor idi.
Lafı bulunuyordu yani.
Yani o sistemin bütün defoları sonuna kadar zorlandı bu iktidarla. Şimdi Nebati bize işte enflasyon önceliğimiz kontrol altına aldık. Zaten işte tek hane indireceğiz. Yani ben şimdi tek hane deyince 3 de tek hane, tek sayı. Ulan bunlar %100'ün üstüne çıkaracaklar diye düşünmeye başladım. Yani teknik olarak zaten %100'ün üstünde de bu kadar yüzsüz, bu kadar yani hiçbir şey beceremeyip durmadan şeyin üstüne çıkan, suyun üstüne çıkan şeyi deşifre etmek, kamuoyunun gözüne deşifre etmek o kadar zor değildi. Ama kamuoyuna güvenilmiyor olduğu için ve işte kendi aralarında bir oyun olarak gördükleri için bu hikayeyi iş buraya geldi. Şeyle bağlayayım kendi hesabıma. Yani senin konuşmak istediğin başka hususlara varsa geçeriz. Ben kendi pozisyonum itibariyle bu seçimin Kılıçdaroğlu alınmasının zor olduğunu, dolayısıyla Kılıçdaroğlu aday olmaması gerektiğini söyleye geldim ve şimdi de hala ısrar ediyorum ki Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday olsaydı muhalefet şimdi çok daha başka bir modda olurdu. Erdoğan çok daha başka bir modda olurdu. Oyunu hala üç ihtimalle futbol tabiriyle konuşayım. Üç ihtimalle tutuyor olan Kılıçdaroğlu'nun varlığı ama tekrar Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanma ihtimali, bu seçimi kazanırsa Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önüne açılacak fırsat penceresinin büyüklüğüyle bakınca bu risk göze alınması, bu riskin göze alınmasını tercih eder misin diye şimdi sorarsan şimdi tercih ediyorum. Yani hala ciddi bir risk olduğunu düşünüyorum ama bu ortaya çıkacak fırsat penceresinin büyüklüğü sebebiyle de iyi ki oldu diyebilirim yani.
Bütün partiler merkezden belirliyor listelerini. İyi Parti bir ön seçim yaptı kendince. Bir sandık başına gitti. Bu fark yaratır mı İyi Parti açısından, yoksa orada işleri daha da mı karıştırır? Bir kavga çıktı Ankara'da. Koray
Oradaki işler karıştırdı zaten. Kavga çıktı yani.
Aydın. Yani Koray, ama ona rağmen Koray Aydın liste başını garantiledi açık farkla.
Yani şimdi oradan çıkan listelere tamamen itibar edecekler mi filan bilmiyorum. Yani orada böyle hani kolay kolay şeyin vazgeçemeyeceği, Meral Akşener'in vazgeçemeyeceği, Taner Yıldız işte filan gibi bir takım isimler şey dışında kaldılar. onları belki başka yerlerde değerlendirecektir. Ya bir şey yapacaktır. Bilmiyorum nasıl, yani listeler nasıl oluşacağını bilmiyorum ama
Deva ayrı listeyle gireceğini artık belli etti. Reklam kampı şeyste filmleri de hazırlamışlar. Zaten gireceğiz biz seçime, ayrı gireceğiz diyor. Saadet'in etrafında bir üçlü blok oluşturacaklardı liderliğinde. Olmadı, Gelecek Partisi evet demesine rağmen Deva o işe çok fazla sıcak bakmadı. Onu CHP de istiyordu, öyle bir üçlü ittifak olsun ama hala kapı kapanmış değil de ama büyük oranda sanki gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Deva'nın ayrı girme ısrarı nereden kaynaklanıyor?
Bence yani birkaç kere söyledim yani sonuçta hali hazırda en kolay genişleme potansiyeline sahip olan sosyolojik olarak en kolay genişleme potansiyeline sahip olan DEVA. Bizim görmediğimiz, ulaşamadığımız, erişemediğimiz yerlerde DEVA'nın ciddi bir şeyi olabilir. Kendileri bunu görmüş olabilir, ölçmüş olabilirler. Bir ihtimal, bir ihtimal ölçmemiş ama bunu hissetmiş olabilirler. Bence doğru bir strateji yani. Ben şimdi burada bu çok yukarıdan tasarım ürünü işlerin çalışmayacağını, işe yaramayacağını düşünüyorum. Daha doğrusu şöyle, o tasarım kokusu olmayan şeylerin bizim beklemediğimiz sonuçları doğurma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Şimdi İyi Parti meselesi konusunda şunu söyleyecektim. İyi Parti'de bir dinamizm yarattı bu hikaye. Yani kavga çıktı, şu oldu, bu oldu. Bir yıl problem oldu ama diğer yerlerdeki dinginlikle mukayese edildiğinde İyi Parti'ye bir dinamizm kazandı. Şimdi benzer bir dinamizmi AKP'de, MHP'de görmüyoruz. Bunun sıradan bir seçmende yaratacağı algının İyi Parti toplamda bakıldığında İyi Parti'nin lehine olduğunu düşünüyorum. Buradan İyi Parti 2 puan yükselmişti falan gibi böyle çok dümdüz akıllar manasız. Ama İyi Parti parti gibi göründü diğer hepsinin aleyhine olmak kaydıyla partiymiş gibi göründü. Yani diğer herkes Kanarya Sevenler Derneği yani Popüler Dernek. İşte orada Erdoğan'ın bir vakfı var, Bahçeli'nin bir vakfı var, Kılıçdaroğlu'nun bir vakfı var işte gibi yani. Ama İyi Parti bir parti gibi görünüyor. Ve benim için makbul bir özne olmadığını herhalde bilen biliyordur. Böyle taraf tutarak konuşmuyorum. Yani DEVA'nın da barajı geçme falan potansiyeli olduğunu tahmin etmiyorum ama böyle hiç beklenmedik. Oy oranlarına, kamuoyu yoklamalarına hiç görünmeyen oy oranlarına ulaşırsa şaşırmam.
Bir dikkat çeken hali var yani, üzerinde daha bir duruluyor. Acaba filan sorusu daha çok soruluyor Deva için ve Ali Babacan için ama kitlesel bir şey dönüşür mü? Daha henüz onun ipucu yok. Belki seçimin sonuna doğru böyle bir şey inşa edebilirler. O da bir bilmiyoruz yani, bir yıkıma doğru gidiyor görüntüsü olursa AK Parti'nin, oradan kaçanların gidebileceği adres haline gelebilir.
Yani sonuçta AKP'den çıkış kapısına en yakın çadır DEVA'nın çadırı yani. Burada yangın çıktı hadi kaçıyoruz dediğin zaman çıkış kapısına hücum ettiğin zaman varacağın ilk çadır DEVA Partisi'nin çadırı. Normalde eğer şimdiye kadar siyaset üretmeyi becerebilmiş olsalardı AKP'den çok ciddi bir kaçışa yol açabilirlerdi. Yani çıkılmıyor ise AKP'den orada güvenilir çadırlar olmaması yüzünden çıkılmıyor. Ama bizim görmediğimiz yerde dediğim gibi yani işte Kayseri'de, Antep'te, yani Mersin'i, efendim işte Antalya'yı, Aydın'ı 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz da yani Kayseri'nin şartlarını biliyor musun bilmiyorum yani. İşte Denizli'yi 3 aşağı 5 yukarı biliyorsun da bunlar birbirine benzer olan seçmen tercihlerinde de 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakınsayan yerler yani. Dediğim gibi Kayseri'yi, Çorum'u, Erzincan'ı falan bilmiyoruz yani. Oralarda Samsun'da yani.
Denizli'de böyle hani oltaya etrafında dolaşan, yemi almak için dolaşan balıklar olur ya, böyle tık tık vurur. Biraz Deva'nın durumu öyle. Herkes bir bakıyor, yokluyor. Acaba hani burada bir şey olur mu diye. Bir yönelme yok ama bir ilgi var.
Yani yönelme yok işte. Onu dediğim gibi onu kamuoyu yoklamalarıyla ölçemezsin yani. Ölçülemez. Yani kamuoyu yoklamacılarını eleştirmek istiyorum. Ölçülemez. Yani orada o olacaksa, o karar verilmiş ise yani AKP'den uzaklaşma kararı verilmiş ise onun nereye gideceği konusunda karar verilmiştir ama onu ölçemezsin.
Şimdi Refah Partisi aslında bir limandı AK Parti'den kaçacak olanlar için ama o gidip tercihini Cumhur İttifakı'nda gördü. Belki şimdi Gelecek Partisi o manada daha muhafazakar olan AK Parti'den kaçanların adresi olma gibi bir şansı daha fazla yakalamış gibi gözüküyor bu yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasından sonra.
Yani AKP'den kaçanlar için bir adres olarak yeniden Refah, başka bir kapıdan kaçanlar için. Yani sonuçta AKP'ye oy verenlerin arasında dediğim gibi, yani Türkiye genelinde zaten o %11-12 yani. AKP'ye oy verenlerin ana, yani şimdi Samsun'da ben geçen programda işte bir eczacı üzerinden bir şey anlatmaya çalıştım ve Orkun eczacı meselesine takılmış. Benim derdim eczacılık değil. Yani benim derdim işte o toplaşılan bir mekan. Yani o mekan diyelim ki eczacı değil de avukat mekanı olsun. Ya da işte başka herhangi bir şey yani. Sonuçta toplum öyle bir yerlerde birbirine değiyor. Ve o değilen yerlerde böyle karısını evden çıkartmayan, kendisi de işte bir dini toplantıdan çıkar çıkmaz eve kapağı atan falan insanlar yoklar. Yani sonuçta onlar Türkiye'de küçük bir azınlık. Öyle insanlar var ve onlar küçük bir azınlık. Onlar yeniden refaha gidebilirler. Ama benim demin sözünü ettiğim türden işte bir avukatın ofisinde bir araya gelip iyi kötü bir eğitim almış ve işte iyi kötü bir rant dışında, kira dışında bir gelir yaratma kabiliyeti olan insanlar için yeniden refah bir kapı değildi. Kahvehane, bir de hani kahvehane ahalisi var. Şimdi sonuçta üç ayrı ahaliden söz ediyoruz. Yani bir ahali sonuçta büyük ölçüde büyük ailede yaşayan, yani çekirdek aile değil, büyük ailede yaşayan, ev dışında herhangi bir sosyalleşme aracı sadece tarikatlar, dini cemaatler olan bir kesim var. Dar bir kesim, ama yani yeniden refah bu kesim için bir adres. Şimdi bunun dışında kahvehanede sosyalleşen geniş bir kesim var. Yani o lümpen bir o, ve geniş yani. Yani onlar gündelik dalgalanmalara bağlı olarak işte yani çok net böyle siyasi tahliller vesaireler ya da işte herhangi başka türlü dünya hakkında bir takım tahlillerin yapılacağı yerler değil. Yani orada komplo teorileri dolaşıyor. Bu komplo teorileri yarışıyor. Okey dışarı atılırken vesaire falan bambaşka bir benim babam senin babanı döver. Benim adayım senin adayını döver düzleminde mevzular gündeme geliyor. Bunları aşağılamak için falan söylemeyeyim. Yani genel kategorizasyon yani kavramlaştırma şeyi olarak bu kullanılan bir mekan olarak kahvehaneler var. Bunun dışında bir de işte demiş yani o eczacıların, o avukatların, o restoranlarda vesaire falan birbirine değiyor olan dediğim gibi işte iyi kötü bir eğitim sahibi olup işte bir takım daha zengin bir lügatle, daha zengin bir kavramlaştırmayla dünyayı okuyor olan ve kendi bulunduğu pozisyon itibariyle de işte kendi gelirini yaratma iddiasında bulunma hakkı olan, yani ben kazandım. Yani aslında ona o işi veriyor olan, orada işte falanca yerde muhasebeci olmasını sağlamış olanlar olması eğer o gelir yaratamayacak ama işte kendi muhasebecilik bilgisiyle gelir yarattığını düşünüyor olan ve bir kesim var. Şimdi burada temel tayin edici olan şey şu. Genel olarak, sosyolojik olarak bak. O birinci kesime zaten ulaşamazsın. Yani ona sen onların birçoğunun evinde televizyon bile yoktur. Yani, haber de izlemiyordur onlar. Yani. Onlara zaten ulaşamazsın. Ulaşsan bir şey değiştiremezsin. Yani onlar dünyadan kopmuş ve dünya ile birlikte değişmiyor olmak üzerinden bir hayat tasavvuru kurmuşlar. Öbür dünya için yaşıyorlar yani. Ki ikinci kesime ulaşabilirsin ve her yoldan ulaşabilirsin. Kahvehanelerde muhtemelen A Haber açık. Dolayısıyla daha çok A Haber ulaşıyor onlara falan ama A Haber dinlediklerini, ona baktıklarını falan da zannetmiyorum. Onlar aslında o son anlattığım kesimin tercihlerine hassastırlar. İki türlü hassastırlar. Bir, onların arasında böyle nefret ettikleri insanlar vardır. Onlar hangisini tercih ediyorsa karşısına geçerler. İki, onların yürüttükleri akla ha bak olay şuraya doğru gidiyor. Ben şimdi yavaş yavaş dengimi toplayayım şuraya doğru kayayım. Gözüyle de bakarlar. Orası o kahvehane ahalisi seçimi sonucunun kendi başına belirleme kabiliyetin olan bir kesim değil. Yani o zaten ortalama. Memleketin ortalaması yani. Ortalama nereye şifre ederse kayarsa onlar da kayacaklar. Belli frekans farklarıyla kayacaklar. Ama o işte kendi aralarında memleketin iyi kötü dinamiklerini yürütüyor olan kesimin tercihlerindeki kaymalar falan belirleyici olur. Oraya ekstra bir kavramsal zenginleştirme sağlanmıyor. Dolayısıyla da mevzu Erdoğan seçilsin seçilmesin mevzuna geldi. Yani göreceğiz bakalım.
Evet.
Bu şeyi çok önemseniyor yani. İşte orada Kürtler var, burada Aleviler var, şurada işte laikler var, burada muhafazakar. Öyle değil yani hikaye. Öyle bölmek çok çok şey yaramıyor yani.
Evet, o tıkıyor. Tam tersi ilerlemeyi engelleyen bir şey. Bakış açısında zarar veren bir şey. Evet, burada bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Sevgili dostlar, şimdilik hoşça kalın diyoruz. Pazar günü yeniden buluşmak üzere. Desteğinize, ilginize ve paylaşımınıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun.